Ayrım 24. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 292. 10. Kısım. Yanındaki arkadaşlarına dönen Albay Werther, "Baylar," dedi, "biraz önce Berlin'den talimat aldım. Yüzbaşı Brenner Crossband grubunun yakalanması için girişilen harekatta gösterdiğiniz yararlılıktan ötürü 1 Ağustos tarihinden başlayarak binbaşılığa terfi ettirilmiş bulunuyorsunuz. Ayrıca Führer ve Başkomutan adına size demir haç nişanının en üst derecesini veriyorum." Bu kısa boylu yüzbaşı Brenner'in hayatının en mutlu anı olmuştu. Kalın gözlük camları altından gözlerinde bayram armağanı alan bir çocuğun neşesi okunuyordu. Hazır olda duruyor, başını dikmiş midesini içeri çekiyordu. Aralarında sivil elbiseli bulunan Leven, "Bravo!" diye haykırdı. O günde her zamanki gibi şık giyinmişti. Mavi elbisesinde tek bir kusur görünmüyordu. "Tebrikler binbaşım." Yeni terfi eden binbaşı mırıldanır gibi, "Tabii, hepsini size borçluyum," diye cevap verdi. "Saçma." "Hiç de saçma değil. Bu başarının yaratıcısı sensin. Harekatın yönetimi hakkında size muhalif olduğumu itiraf etmek isterim. Gerçekten de çok saçma bir şey yaptığımıza inanıyordum. Bundan sonra da bana güvenecek olursanız iyi olur binbaşım." O günden sonra binbaşı Thomas'ın hayranı oldu ve en mantıksız ve saçma bulduğu planlarına bile tek kelimeyle itiraz etmedi. Albay Werther'in 1. Dünya Savaşı'nda kazanmış olduğu demir haç nişanına bir yıldız daha eklenmişti. Thomas Albay'ı da kutladığında aralarında şöyle bir konuşma geçti. "Senin gibi garip bir özel harekat şefiyle ne yapacağımızı bilemiyorum. Tipik bir sivilsin değil mi?" "Ömür boyu da öyle kalacağım." "Ne var ki Berlin'den nasıl bir madalya istediğini soruyorlar." "Madalyalarla pek ilgim yok. Ancak bir istekte bulunacağım." "Söyle bakalım." "Beni başka bir alanda çalıştırmanızı isteyeceğim. Bir kere daha partizanlara karşı harekata katılmak istemiyorum. Ben yaratılıştan keyifli bir insanım. Sizin adınıza çalışmaya devam edeceksem daha ilginç ve daha eğlendirici görevler almak isterim." "Galiba tam aradığınız türde bir iş var elimde, Herr Sonderführer Leven." "Neymiş bu iş?" "Fransa'da kara borsanın denetimi." O andan sonra bir süre Thomas Leven'in önündeki karanlık ufuklar dağılmış ve dostumuz çok garip yeni serüvenler peşine düşmüştü. Albay Werther devam etti. "İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde bu kadar geniş çapta mantıksız ve tehlikeli bir kara borsacılık faaliyetine rastlanmamıştır. Bütün müesseseler bu kara borsayı destekliyor. TOD örgütü, donanma, kara ve hava kuvvetleriyle motorize birlikler, hatta güvenlik kuruluşu bile bu kara borsacılık faaliyeti içinde bulunuyor." Werther'e göre Göring'de kara borsanın önlenmesi için tedbirler alınmasını istemekteydi. Çünkü Alman firmaları arasındaki rekabet fiyatların baş döndürücü bir hızla yükselmesine yol açıyordu. Örneğin sıradan bir torna tezgahının fiyatı 400 bin frank iken 5 veya 6 el değiştirmesiyle 1 milyonu geçiyordu. Bu yüzden emniyet bir kara borsa ile mücadele bürosu açmış ve Fransa'nın her yanında emniyet temsilcileri eğitim için Paris'e davet edilmişti. Ne var ki yeni kurulan büro pek verimli çalışmıyordu. Eğitilen subaylar kısa süre içinde kara borsacılarla anlaşmaya varmadan daha karlı bir iş olduğunu fark ediyorlardı. Fransızlarla bir arada çalışıyor, en akla gelmedik dalavereler çevriliyordu. Örneğin bir gün içinde 50 bin kazak bir yerine 4 kere satılıyordu. İlk 3 alıcı temizleniyordu, 4. alıcı ise dolandırıcıların grubuna dahil oluyor, aynı kazaklar ileri tarihte bir kere daha satışa çıkarılıyordu. Bu arada ilk 3 satıştan elde edilen para cebe indirilmiş oluyordu. Böylece de kazakların gerçek değeri 3 katına çıkıyordu. İnsanlar kayboluyor, lokomotifler yok oluyor, yüz binlerce kiloluk en iyi cins sigara kağıdının nereye gittiği anlaşılamıyordu. Her geçen gün kara borsa ile mücadele için kurulan örgütün de işbirliği sayesinde çalışma alanı genişliyordu. Ajanlar devamlı tutuklanıyor veya birbirlerini öldürüyorlardı. Fransız gangsterleri havasına bürünen Gestapo memurlarına karşılık Fransız gangsterleri Gestapo memuru rolü oynuyordu. Albay Werther'in bütün bu anlattıklarına Thomas inanamıyordu. Albay sordu, "Böyle bir iş senin hoşuna gider mi?" "Hem de nasıl albayım? Çok tehlikeli değil mi?" "Biliyorsunuz ki Marsilya'da kaldığım sürece bu türden tehlikelerle bir hayli karşılaştım. Karşı koyabilecek bütün imkanlar var elimde. Boğaz de Boron'daki villam hala duruyor. Savaş öncesindeki gibi bugün de küçük bir bankanın ortaklarından bulunuyorum. Herkes bana güvenir." Thomas düşünüyordu. Artık özel bir hayatı olacak. Belki de İsviçre'ye kaçabilecekti. 11. kısım. Thomas Lieven ortak bulunduğu bankaya yeniden kavuştuğunda 7 yıl ayrılıktan sonra köyüne kavuşan bir köylü gibi seviniyordu. Oysa bu süre Thomas Lieven için sadece 3 yıldan ibaretti. Başkatip ile yaşlı memurlardan çoğu çalışıyor, gençlerin çoğu ise askere alınmış bulunuyordu. Thomas siyasi nedenlerle Almanlar tarafından tutuklandığını ve daha kısa süre önce serbest bırakıldığını anlatmış, kalleş İngiliz ortağı Robert E. Marlock'un ne olduğunu sormuştu. Kimse adamın akıbetinden haberdar değildi. Mimi Schambert ile nefis saatler geçirdiği Boğaz'da Bolon'daki küçük villası Thomas Lieven'in içini burktu. Mimi'yi hatırlamasıyla da aklına Albay Simeon geldi. Acaba Paris'te miydiler? Bir ara onları aramak aklına geldi. Joseph'in Baker ile Albay Döbra'yı da aramayı düşündü. Daha kimler yoktu ki? İsterik Portekizli kadın konsolosu Estrella Rodriguez, müthiş kalpazan Lazarus Alcoba, bugün bile unutamadığı şahane kadın. Silkinerek onlardan kurtulan Thomas, 3 yıl önce üzerinde Amerikan bayrağı bulunan Chrysler arabasıyla kaçtığı villanın bahçesine girdi. Kapıyı güzel bir hizmetçi kız açıp kendisini bekleme odasına götürdü. Baş veznedar birazdan gelecek. Thomas çevresine bakındı. Kendi mobilyasını, halıları ve tablolarını tanıdı. Ne yazık ki bunlara hiç bakılmamış, hepsi hor kullanılmıştı. Hiç olmasa yine de kendisine ait şeylerdi ya. Baş veznedar içeri girdi. Kendinden emin ve hayli şişmandı. Kendini beğenmiş bir hali vardı.
Adım Höfner. Haylitler. Emriniz nedir?
Thomas Lieven. Derhal bu binayı terk edebilirsiniz. Yüzü kızaran baş veznedar cevap verdi.
Bu tatsız bir şaka.
Hayır, her nasılsa bu villa benim malım.
Saçma, bu villa benim. Bir yıldan beri burada kalıyorum.
Ortalığın pisliğinden belli.
Bana bakın Lieven, ya da her kimseniz hemen evi terk ediniz yoksa polis çağırırım.
Thomas ayağa kalktı ve gidiyorum dedi. Yalnız hatırlatayım, pek ahım şahım giyinmemişsiniz. Thomas Albay Werther'i görmeye gitti. 2 saat sonra baş veznedar Höfner amirlerinden hemen villayı terk etmesi için emir aldı. Geceyi otelde geçirdi. Zavallı Höfner hiçbir şey anlayamamıştı. 12. kısım. Baş veznedar Höfner'in villayı yitirmesiyle aynı anda Albay Werther'de Nanet adındaki esmer güzeli en iyi hizmetçisini de kaybetmişti. Güzel Fransız kızı Thomas'ı ilk görüşünde beğenip hayran olmuştu. Ardından da Albay Werther'e işten çıkacağını bildirmişti. Ne var ki birkaç gün sonra Albay Werther güzel hizmetçiyi Thomas'ın villasında görüyordu. Kızaran kız kekeleyerek, "Lütfen bana kızmayın albayım, ben her zaman Bois'de Bolon'da çalışmak isterdim," dedi. Thomas eski evini zevkine göre yeniden döşemişti. Mahzen en seçkin şaraplarla, kiler kara borsadan sağlanmış en lezzetli yiyeceklerle doldurulmuştu. Kara borsacılarla mücadele her an başlayabilirdi. Albay Werther'in Thomas'a ilk olarak üzerinde durması gerektiğini söylediği garip kişi Jean-Paul Ferro idi. O da tıpkı Thomas gibi Paris'teki özel bir bankanın sahibiydi. Görünüşe göre ülkedeki en büyük kara borsa, en müthiş dalavereler Ferro'nun bankası aracılığıyla yapılıyordu. Thomas meslektaşı olan bankacıyı yemeğe davet etti. 1943 yılında Fransızların ancak özel şartlarla attıkları 2 adım vardı. Almanları seyrek ziyaret ederler, onların da kendilerini ziyaretlerine pek az fırsat verirlerdi. İki ülkenin temsilcileri lokantalarda, tiyatrolar veya barlarda buluşur, önemli bir neden olmadan birbirlerinin evine gitmezlerdi. Ferro meselesi Thomas için bir sürprizle başlamıştı. Çünkü bankacı Thomas'ın davetini kabul etmişti. Ferro saat 19.30'da geldi. İkisi de smokinliydi. Menü: Paris, 10 Eylül 1943. Domuz sucuğu ve kereviz salatası, haşlanmış patates, meyveli savarin. Thomas Lieven'in kara borsa numarası domuz sucuğuyla başladı. Kırmızı şarapta domuz sucuğu. Bütün bir domuz sucuğunun derisini çıkarın ve yağının bir kısmını üzerinden alın. Biraz rendelenmiş soğan, karabiber, zencefil, defneyi karıştırarak krema haline getirin. Kremayı sucuk tamamen kahverengileşinceye kadar elle üzerine sürün. Sucuk bundan sonra bir tencerenin içine yerleştirilir ve üzerine bir şişe şarap ve yarım şişe de sirke dökülür.
Sucuk 5 ile 8 gün zaman zaman çevrilerek tencerede beklemeye bırakılır. Fırınlanmadan önce tuzlanır ve suyun yarısının içinde pişirilir. Suyun yarısı bitince yavaş yavaş geri kalan kısım ilave edilir. Sucuk iyice kahverengileşinceye kadar fırında pişirilir. Bir taraftan da sosu hazırlanır ve yanında mayonezli kereviz ile haşlanmış patatesle servis yapılır. Sucuk büyüklüğüne göre 3-5 saatte pişer. Meyveli savarin. 2 fincan un, yarım fincan süt, 1 zarf dolusu kuru maya, yarım fincan tereyağı, 3'te 1 fincan şeker, 3 yumurta, biraz tuz alın. Unun 4'te 3'ü ile mayadan hamur yapın ve şişmeye bırakın. İçine erimiş tereyağı ve diğer malzemeyi katın, kabarcıklar oluşuncaya kadar dövün. Bir pay kalıbını yağlayın ve 3'te 1'ini dolduracak kadar hamur koyun. Hamurun şişip bütün kalıbı doldurmasını bekleyin. Yarım saat sonra pişirin. Bu arada konserve kayısı tanelerini yarıdan bölerek 4'te 1 fincan kayısı reçeliyle ısıtın. Yarım fincan meyve suyu, 2 yemek kaşığı beyaz şarap, birer yemek kaşığı kirş, likör, maraşino ve limon suyu ve 1 çay kaşığı rom, biraz da toz vanilya ile bir su hazırlayın. Pişmiş maya kekiğini sıcak bir tabağın üzerine yerleştirin ve sıcak suyu üzerine dökün. Kayısı reçelini üzerine yayıp 2 yemek kaşığı da dövülmüş şam fıstık serpin. Sıcak meyveyi ortasına yığın. Pasta bir gün önceden pişirilerek üzerine sıcak malzemeyi dökmeden tekrar ısıtmak mümkündür. 13. Kısım. Thomas Lieven'in karaborsa eğlenceleri domuz sucuğuyla başladı, kırmızı şarapta pişirilmiş domuz sucuğuyla. Yemeğe oturmadan önce salonda karşılıklı martinilerini yudumladılar. Daha sonra şamdanlarla aydınlatılmış masaya oturdular. Ferro tam anlamıyla yemekten anlayan bir tipti. Dudaklarını şapırdatarak, "Nefis bir yemek Mösyö, herhalde kırmızı şarapta pişirilmiş değil mi?" diye sordu. Evet, 5 gün kırmızı şarapta durdu. Fakat en ilginç yanı sucuğun ahududu, soğan ve karabiberle devamlı oğuşturulmasıydı. Sucuğun hemen hemen siyahlaşıncaya kadar oğuşturulması gerekir. ''Yalnız kırmızı şarap mı kullandınız?'' Ferru Fransız piyeslerindeki aristokrat babalar gibi çıktı. ''Yarım şişede sirke ilave ettim. Davetimi kabul etmeniz beni çok sevindirdi.'' ''O şeref benim. Çünkü Alman gizli servisi görevlileri bir Fransızı her gün davet etmez.'' Thomas bozuntuya vermeden yemeğine devam etti. ''Hakkınızda soruşturma yaptım Herr Lieven. Gerçek kimliğiniz hakkında kesin bilgi elde edebilmek mümkün olmadı.'' Ancak kesin olan tek bir şey var. Kara borsayı yönetenlerden biri olduğum için dikkatinizi bana yöneltmeniz için size talimat verildi. Öyle mi? Evet, bir parça sucuk daha alın. Benim de anlamadığım bir şey var. Ne olduğunu sorabilir miyim? Tabii, madem benim kim olduğumu biliyorsunuz ve bana güveniniz yok, davetimi niçin kabul ettiniz? Bunun bir nedeni olmalı. Tabii bir nedeni var. Belki de düşmanım olacak kişiyi yakından tanımak istedim. Aynı zamanda da benden bir istekte bulunmanızı bekliyorum. Belki bir anlaşmaya varabiliriz Herr Lieven. Thomas kaşlarını kaldırdı, küstah bir tavır takındı. Demek oluyor ki benim hakkımda gerçekten bilgi edinmemişsiniz. Çok yazık Mr. Ferro. Oysa ben kendi çapımda bir rakiple karşılaşacağımı sanıyordum. Yüzü kızaran bankacı çatalıyla bıçağını tabağına bıraktı. ''Bu sözlerinizden aramızda bir anlaşma olamayacağını anlıyorum. Ben de bu duruma çok üzüldüğümü bildirmek isterim. Kendinizi ne kadar büyük bir tehlikeye attığınızı bilseniz, takdir edersiniz ki kimseye kozlarımı göstermem. Rüşvet almayan birine dahi.'' 14. Kısım. Thomas Lieven Bois de Boulogne'daki villasında yatağına az önce girmişteki telefon çaldı. 13 Eylül 1943 günü saat tam sabahın 2:14 geçiyordu. Tarihi bir andı bu. Bu telefon konuşması birbirini sel gibi izleyen bir olaylar dizisine haber veriyordu. Telefon konuşması sonucu Thomas, güzel bir kadınla tanışacak ve kısa süren zevkli anlardan sonra hayatını kıl payı ile kurtaracak. B. Hayatını kurtaracak olan bir adamla tanışacak. C. Bir cinayet sonucu yılın en büyük kara borsacılık olayını ortaya çıkaracak. D. Bir kadını feci bir durumdan kurtarıp yaşlı bir aşçı kadının hayat boyu minnettarlığını kazanacaktı. Bu kuşkusuz olumsuz ve olumlu yanları olan çok karışık bir programdı. Ancak Thomas başına gelecekleri bilmiş olsaydı telefonu açmaz ve uzun süre çalmasına göz yumardı. Ne var ki hiç böyle bir şey beklemiyordu. Dolayısıyla ahizeyi kaldırdı. ''Buyurun ben Lieven'' dedi. Karşı taraftaki sesi tanımıştı. Jean-Paul Ferro idi bu. Thomas bankerin hatırını sordu. Ferro iyi olduğunu söyledi. Ya saygıdeğer eşiniz? O da iyidir Mr. Leven. Size karşı çok saldırgan ve kaba davrandığım için özür dilerim. Ne olursunuz üzerinde durmayın bunun. Olmaz olmaz. Hele o nefis domuz yemeğini yedikten sonra nasıl kabalığımın üzerinde durmam? Bunu silmek en büyük amacım. Thomas bankerin şeytansı bir yaratılışta olduğunu düşünürken Ferro devam etti. Bu akşam bize yemeğe gelir misiniz? Thomas şaşırmıştı. Ferro devam ediyordu. Gizli serviste görevli olduğunuza göre adresimi herhalde biliyorsunuz değil mi? Thomas bu tür şakalara sinirlenmemeyi uzun zamandan beri öğrenmemişti. Tabii biliyorum Monsieur. Siz çok yakınımızda Malakoff Bulvarı 24 numarada oturuyorsunuz. Adı Mary Louise, genç kızlık soyadı Kleber olan çok güzel bir eşiniz var. Hiçbir Parisli kadında rastlanmayan zengin mücevherleri de var. Çinli uşağınızın adı Shen Tai, ahçınızınki Teresa, hizmetçiniz Suzette. Ayrıca Cicero ve Cesar adlarında iki buldog köpeğiniz var. Ferro'nun güldüğünü işitti. Öyleyse akşam 8'de. Tam 8'e gelirim diyen Thomas ahizeyi yerine koydu. Bu garip davetin nedenini anlayamadan biri kapıyı çaldı. Çok güzel bir kız olan hizmetçisi Nanette soluk soluğa odaya girdi. Heyecanlı anlarında yaptığı gibi Almanca konuşmaya başladı. ''Monsieur, monsieur, radyoda Mussolini'nin kurtarıldığını duydum. Şu sıra Hitler'le buluşmak üzere Berlin'e doğru yola çıkarılmış. Onunla aynı safta savaşa devam edecekmiş. Benito buna çok sevinmiş olsa gerek.'' Nanette güldü. Yatağın tam yanına gelerek ''Monsieur'' dedi, ''siz çok iyisiniz. Beni buraya almanıza o kadar sevindim ki.''
''Nanette, Pierre'ini unutma.''
Omuz silken genç kız, ''Pierre çok sıkıcı bir insan.'' diye cevap verdi.
''İyi bir delikanlı.''
Thomas yataktan çıktı. Nanette de yanına gereğinden fazla sokuluyordu. ''Nanette, mutfağa çabuk.'' diyen Thomas hafifçe kızın kalçalarına vurdu. Nanette gıdıklanmış gibi güldü. İstemeyerek odadan çıkarken Thomas bankacının ne istediğini düşünüyordu. 15. Kısım. Malakoff Bulvarı'ndaki malikane gerek Avrupa gerekse uzak doğudan gelen şaheserlerin bulunduğu bir müzeyi andırıyordu. Ferro milyarder olmalıydı. Ufak tefek Çinli uşak ırkına özgü bir nezaketle kendisine kapıyı açtı. Bu nezakete rağmen konuşmasında bir küstahlık ve soğuk bir ifade seziliyordu. Thomas kendisine ev sahibisine verilmek üzere içinde 3 tane orkide bulunan Mika kutuyu verdiği zaman hizmetçi kız da aynı davranışı gösterdi. Ev sahibi de bir küstahlık ve soğukluk örneği olarak onu karşıladı. Ferro Thomas'ı salonda tam 7 dakika bekletti. Biraz sonra içeri girdi. Her zamanki gibi şıktı. Martinileri hazırlamaya koyulurken karım birazdan gelecek dedi. Thomas bütün bu olup bitenleri hayli garip bulmuştu. Odadaki ufak Buda heykelini, duvara dayalı küçük kasayı, kollu antika şamdanlarla asırlık halıları inceledi. Gördüğü kadarıyla Jean-Paul Ferro'nun kimseye ihtiyacı yoktu. Üstelik kendisiyle meşgul olması için de en ufak bir neden göremiyordu. Peki öyleyse niçin yemeğe davet etmişti? Davet ettikten sonra niçin daha çok kızdırabilecek davranışlarda bulunuyordu? Kır saçlı banker kadehe 2 buz parçası koydu. Barın arkasına geçmiş elindeki şeyleri çalkalıyordu. Birden garip garip güldü ve ''Ellerim titriyor, yaşlandık galiba.'' dedi. O anda Thomas ayıldı. Adam numara yapmıyordu. Gerçekten sinirli, hem çok sinirliydi. Çinli uşak ve hizmetçi de öyle. Haklarındaki ilk düşüncesinde yanılmıştı. Hepsi korku içindeydi ve bir şeyden korkuyorlardı. Acaba neden? O sıra ev sahibesi salona girdi. Mary Louise uzun boylu, narin ve son derece güzel bir kadındı. Mavi gözlü, uzun kirpikli kadın omuzlarının bütün güzelliğini ortaya koyan açık tuvaletinin içinde parıldıyor, taktığı mücevherler güzelliğine güzellik katıyordu. Thomas'a göre bu kadın nefis bir yaratıktı. Thomas Mary Louise'in önünde eğilip nazik bir tavırla elini öperken bembeyaz ve lavanta kokan bu elin titrediğini fark etti. Doğruluk donuk mavi gözlerine bakarken onda da kontrol edebilmek için büyük çaba harcadığı sezilen panik belirtileri gördü. Kendisiyle tanıştığına sevindiğini söyleyip orkideler için teşekkür ettikten sonra kocasının verdiği martini kadehini aldı. Sonra birden kadehini ortadaki masaya koyup ellerini dudaklarına götürerek hıçkırmaya başladı. Kır saçlı Ferro hemen eşinin yanına koştu. ''Ne var Mary Louise? Herr Leven hakkında ne düşünecek?'' diye söylendi. Mary Louise kekeleyerek ''Bağışla beni, Jean, bağışla!'' diye inledi neredeyse. Sinir bozukluğu, başka şey değil sevgilim. Hayır, sinir değil, öteki mesele de değil, bambaşka bir şey oldu. Ferro'nun bakışları sertleşti ve ne gibi başka bir şey diye sordu. Yemeğimiz mahvoldu. Hıçkırıkları daha da artan Mary Louise mendiliyle burnunu sildikten sonra Teresa balığı yere düşürdü dedi. Alman gizli servisince Fransa'nın bir numaralı kara borsacısı olarak tanınan Ferro birden sinirlendi ve Mary Louise dedi, böyle şeylerden hoşlanmam. Bu gecenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorsun. 5 paralık bir balık yüzünden de hıçkıra hıçkıra ağlıyorsun. Tıpkı bir... Bu arada Thomas nazik fakat kesin bir sesle araya girdi. Monsieur Ferro, ne istiyorsunuz? Affedersiniz, yani... Madame Ferro'ya 1-2 soru sormama izin verir misiniz? Ben, yani, tabii. Teşekkür ederim. Madame Teresa'nın balığı düşürdüğünü söylüyorsunuz. Evet, o kadar yaşlandı ki sudan çıkarırken ocağın üzerine düşürdü ve balık parçalandı. Madame, dünyadaki en büyük ve tek günah insanın kendini umutsuzluğa kaptırmasıdır. Cesaretinizi kaybetmeyiniz madame. Bir Alman ajanını yemeğe davet edebilecek cesareti gösterdiniz. Bir Fransız balığının sinirlerinizi bozmasına izin vermeyiniz. O anda Ferro ellerini başına koyarak bu kadarı da fazla diye yakındı. Mary Louise'a dönen Thomas atıldı. Nedenini anlayamıyorum. Yalnız özür dileyerek bir soru sormak isterim. Balıktan önce ne yiyecektik? Domuz sucuğu ile sos Cumberland. Thomas konsültasyona gelen bir doktor gibi devam etti. Peki daha sonra çikolatalı krema. Oho, bu kadarı yeter de artar bile. Yetip de artan nedir? Üzerinde en azından 70 gramlık mücevher bulunan kadın soruyordu. Thomas nazik bir tavırla cevap verdi. Madam, bana kalırsa 2 dertle karşı karşıyasınız. Mutfağınızı gezmeme izin verirseniz bu dertlerin birinden sizi kurtarabileceğimi sanıyorum. Siz mi? Bu balık kırıntılarından faydalanabileceğinizi mi umuyorsunuz? Tabii madam, içkilerimizi de yanımıza alabilir miyiz? İnsan içkisini yudumlarken daha iyi yemek pişirebilir. Gerçekten bu martini nefis hazırlanmış. Gerçek Gordon's cin'den yaptınız değil mi? Savaşın 4. yılında bu nefis içkiyi hala nasıl bulabildiğinize hayret ediyorum Monsieur Ferro. Peki acaba Ferro'ların derdi neydi? Thomas o nefis mutfakta çalışırken bile bu sorunun cevabını bulamıyordu. Smokini'nin üzerine geçirdiği önlükle işe girişip balıktaki bütün zararı ortadan kaldırmıştı. Kendisini seyredenler arasında utancından yerin dibine geçen ihtiyar ahçı, paniğe kapılmış Mary Louise ve aynı şekilde beti benze atmış olan ev sahibi bulunuyordu. Hiç olmasa o an için bu garip karı koca sinirli havadan kurtulmuştu. Thomas kendi kendine, ''Bekleyebilirim, acelesi yok, er geç konuşacaklardır.'' diye düşünüyordu. Kazaya uğrayan balığı iyice temizleyip parçalara ayırdıktan sonra martinisinden bir yudum alıp ev sahiplerine döndü, konuştu. Bu çok dertli yıllarda hayatın birden fazla fırsata imkan vermediğini öğrendim. Parçalanmış bir balık, balıksız kalmaktan herhalde daha iyidir. Şimdi güzel bir sos hazırlamaya bakalım. Teresa, gravyer peyniri var mı?
İstediğiniz kadar Monsieur. Olanlardan o kadar utanıyorum ki hep benim suçum.
Aldırma, iç bundan 1-2 yudum, iyi gelir. Ev sahibi ahçıya 1 bardak dolusu martini verdi. Thomas ilave etti. Lütfen beyaz şarap, krema ve tereyağı. İstediklerini aldıktan sonra yeniden işe koyuldu. Herkes Thomas'ı seyrediyordu. Bir ara evin başka bir yanından sesler gelmeye başladı. Biri erkek ve bir kadının tiz sesleri duyuldu. Ferro mutfak kapısına koştu. Eşikte Çinli uşakla burun buruna geldi. Çinli her şeyi üstü kapalı anlatmakta ustaydı. Ferro'ya Çince birkaç kelime söyledi. Bu arada omuzunun üzerinde bir şey işaret etti. Çince anladığı belli olan Madame Ferro bir çığlık attı. Kocası aynı dille kendisini paylayınca kadın mutfaktaki iskemlelerden birine yığıldı. Ferro özür dilemek gereğini duymadan kapıyı vurarak Şentay'ın peşinden gitti. Thomas kendi kendine söylendi. Demek böyle olaylar Fransız yüksek sosyetesinde de olurmuş. Benim elimden ne gelir? Ne olursa olsun kendine hakim olmaya karar verdi ve Teresa'ya dönerek ''Kolonya var mı?'' diye sordu. Kendine gelen Madame Ferro Thomas'a dönerek ''Lütfen bütün bu olaylardan ötürü bizi bağışlayın Herr Lieven'' dedi. ''Şentay 10 yıldan beri yanımızda. Ondan gizli hiçbir şeyimiz yoktur. Uzun süre yaşadığımız Şangay'da onu yanımıza almıştık.'' Başka bir odada yapılan yüksek sesle tartışmalardan sonra yere düşen eşyaların çıkardığı sesler duyuldu. Thomas işine devam ederek Teresa'ya döndü. Ve şunu ocağa yerleştir Teresa dedi.
Yeğenim oldukça garip bir kızdır Herr Lieven.
Çok üzüldüm madam. Şimdi tencerenin altını hafif yakın.
Bu gece bizimle yemek yemesini istedik fakat evden kaçmak isteyince Şentay ona zorla engel olmuş.
Kuşkusuz çok rahatsız edici bir olay. Sevgili yeğeniniz neden kaçmak istemiş?
Sizin yüzünüzden.
Benim yüzümden mi?
Evet, sizi görmek istemedi. Kocam şimdi onunla salonda olmalı. Artık Teresa işi tamamlayabilir.
Teresa'ya son talimatını verdikten sonra Thomas Martini kadehiyle kokteyl shaker'ını eline alarak "Madam, yeğeninizle tanışmak için can atıyorum." diyerek mutfaktan çıktı ve devam etti. "Bir kadın benimle tanışmadan kaçmak istedi mi? Büyük bir gurur duyarım." Ev sahibesini izledi. Odaya girerken o zamana kadar yapmadığı bir şeyi yaptı. Martinisini elinden düşürdü. İçki kalın ve tüylü halının üzerine dağıldı. Thomas antika bir koltuğa oturan kadını görünce felce uğramış gibi yerinde kala kaldı. Ferro bir muhafız gibi kadının yanında duruyordu. Genç kadın Thomas'ı görünce "İyi akşamlar Herzog der Führer" dedi.
"İyi akşamlar Mademoiselle de Chan." Profesör de Boucher'in eski asistanının önünde eğildi.
Evet, Krozan grubunun ateşli partizanı, Almanlardan çok tiksinen ve bir gün yüzüne tüküren Yvonne de Chan karşısındaydı. Jean-Paul Ferro, Thomas'ın halıya düşürdüğü kadehi aldıktan sonra, "Bu gece yemeğe kimin geleceğini Yvonne'a söylememiştik. Fakat o sesinizi mutfakta duyunca kim olduğunuzu anladı ve bildiğiniz sebeplerle evi terk etmek istedi."
"Öfkesini çok iyi anlıyorum."
"Şimdi artık avucunuzdayız Herr Lieven. Yvonne'un hayatı size bağlı. Gestapo peşinde. Yardım görmezse sonu çok kötü olacak."
Yvonne Döşan'ın gözleri Thomas'a bakarken kısılıyordu. Bu gözlerde utanç ve öfke, korku ve kin okunuyordu. Thomas kendi kendine, "Onu önce Alman, sonra da erkek olarak aldattım. Bu hayal kırıklığı için beni hiçbir zaman bağışlamayacaktır. Bu yüzden benden nefret ediyor. O gece Gargiles değirmeninde odasında kalabilseydim" diye düşünüyordu. O an Ferro'nun sesini duydu. "Siz de benim gibi bir bankersiniz. Ben bu konunun duygusal yönünden çok pratik yönleriyle ilgilenmekteyim. Siz kara borsa hakkında bilgi istiyor, bense kendi yeğenimin güvenlik içinde olmasını diliyorum. Açık konuştum mu?"
"Evet, çok açık" diyen Thomas Yvonne'a sordu. "Gestapo niçin peşinizde Yvonne?"
Başını çeviren güzel kız cevap vermeyince Madame Ferro, "Yvonne!" diye sert bir sesle bağırdı. Thomas omuz silkti ve "Yeğeniniz ve ben iki eski düşmanız madam. Kendisinin Clermont-Ferrand'dan kaçmasını sağlamamı bağışlayamıyor. O tarihte kendisine Bastien Faber adında eski bir dostumun adresini verdim. Kendisini saklayacaktı. Ne yazık ki Yvonne dostumu aramak zahmetine katlanmamış."
Ferro Thomas'ın sözünü keserek Limoges'daki mukavemet grubunun liderine gidip Fransa hesabına dövüşe devam etmek istemiş dedi. Thomas içini çekerek "Bizim sevgili kahramanımız" diye cevap verdi. Yvonne birden Thomas'a dönerek gözlerinin içine baktı. İlk kez bu bakışta nefret okunmuyordu. Sakin bir sesle konuştu.
"Fransa benim vatanım Herr Lieven. Onun için savaşmak istedim. Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız?"
"Bilmem, belki aynı şekilde davranırdım. Peki sonra ne oldu?"
Yvonne başını eğdi, cevabı veren Ferro oldu. "Grupta bir vatan haini varmış, telsiz operatörü. Gestapo 85 kişiyi yakaladı, 6'sı kaçabildi. Bunlardan biri de şimdi karşınızda oturuyor."
Bu arada söze Madame Ferro karıştı.
"Yvonne'un Lisbon'da akrabaları var. Bir sınırı geçebilse her şey düzelmiş olacak."
İki erkek birbirlerine tek kelime söylemeden baktılar. Thomas başarılı bir işbirliğinin başlayacağını anlamıştı. Ancak Tanrı bilir, bu konuda albayı nasıl kandırabileceğim diye düşünüyordu. Çinlinin eğildiğini gören Madame Ferro, "Yemek hazır" dedi. Yemek odasına girerlerken Thomas'ın eli Yvonne'un koluna değince genç kız elektrik akımına kapılmış gibi titredi. Thomas yüzüne bakınca Yvonne'un gözleri koyulaştı, yüzü kızardı. Thomas, "Bütün bu saçmalıkları bırakacaksınız" dedi.
"Ne demek istiyorsunuz?"
"Yüzünüzün kızarması gibi saçma sapan hareketleri bırakacaksınız. Bir Alman ajanı olarak kendinizi daha iyi kontrol edebilmelisiniz."
"Ne? Ne gibi?"
"Bir Alman gizli ajanı gibi. Niçin üzüldün? Yoksa seni bir Fransız partizanı olarak mı Lisbon'a götürecektim?" Menü: Paris, 13 Eylül 1943. Haşlanmış domuz sucuğu ile sos Cumberland. Kızarmış balık suflesi, kahveli çikolatalı krema. Thomas önce bir balığı, sonra da bir sarışını kurtardı. Cumberland sosu. Bir fincan ahududu jölesini, yarım fincan kırmızı şarap, iki portakalın suyu, bir çay kaşığı hardal ve dilimler halinde kesilmiş bir portakalın kabuğu ile karıştırın. Bu karışım soğuk saklanmalıdır. Herhangi cins bir soğuk et yemeği ve bilhassa av eti için iyi bir sostur. Kızarmış balık sufle. Bütün bir balığı haşlayın ve kılçığını çıkarın. Etini küçük parçalara ayırın. Un ve tereyağı ile meyane yaparak içine ekşi krema, beyaz şarap, rendelenmiş kaşar peyniri ve biraz da balık suyu katın. Katı beyaz bir sos oluncaya kadar pişirin. Tuz ve biber ilave edin. İçine birkaç pişmiş mantar ve kaparya atın. Balık parçalarını bir sufle tabağına yerleştirerek üzerine sosu döküp kaşar peyniri rendesi ve ufak yağ parçaları koyun. Üzeri iyice kızarıncaya kadar fırında pişirin. Yanında garnitür olarak puf böreği ile verilir. Kahveli çikolatalı krema. 4 fincan süt, biraz şeker, bir silme yemek kaşığı nişasta ile bir kasede iyice dövülür. Ateşin üzerine yerleştirilerek devamlı olarak karıştırılır. Karışımı kaynamadan katılaşıncaya kadar pişirilir. Az çekilmiş bir çorba kaşığı kahve ve yumurtaların katılaşıncaya kadar dövülmüş akları ateşten indirildikten sonra kremaya ilave edilir. Buzlukta soğutup servis yapılır.
24. ayrımın sonu. Sayfa 306.